Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namazın fıkhı, ahkamı üzerinde konuşmadan önce, namaz nasıl kılınır konusunu ele almadan önce, namazı namaz yapan, asıl namaz enerjisi veren şey huşu'dur. Bunu bilip namaza girmek gerekiyor. Sporla veya kültür fizik hareketiyle namaz arasındaki bir numaralı fark huşu'dur. Evet, niyettir de denebilir. Yani niyetle yapılan bir işe ibadet deniyor. Niyetsiz yapıldığında kültür fizik hareketine dönüşüyor denebilir ama niyet de zaten huşu'u sağlayan, namazda huşu ehli olarak bulunmayı sağlayan faktörlerden birisidir. Rivayet edilen bir hadis-i şerifte insanların namaz konusunda ilk kaybedeceği şeyin huşu olduğu söylenmektedir. Huşu nedir? Ve huşu bize ne sağlıyor? Bunu açacak olursak, huşu kulun kimin huzurunda olduğunu iftida tekbirinden selam verinceye kadar unutmamasının adıdır. İki namaz arasında çok fark var. Birincisinde Müslüman ezanı duyuyor, camiye gidiyor, tekbir getirilince namaza başlıyor. Dua yapılınca amin diyor ve çıkıp gidiyor. Bir bu namaz var. Bir de mümin namaz vaktinde camiye giriyor ama kendisini Rabbinin huzurunda hissediyor. Bu hissiyatla yer yer kendisini sırattan geçerken düşünüyor. Yer yer mizanda hesaplarının tutulduğunu, kendisine amel defterinin verildiğini görüyor. Bir ahiret alemi yaşıyor mümin iftida tekbirinden son selama kadar. Bunun adı huşudur. Mümin huşu halinde namaz kılarken kaşınmaz. Gözünü sağa sola iliştirmez. Yanındakinin esneyip esnemediğine aldırmaz. Aldıramaz. Çünkü müminin bedeni seccadesinin başında, aklı, kalbi, beyni ise Rabbinin huzurundadır. O önünden geçen birisinden de haberdar olmaz. Gerçek huşudan elbette söz ediyoruz. Şimdi ilk kaybolan şey huşu olur hadisine de dikkat ederek, demek ki kaybetmememiz gereken ilk şey de huşu olmalıdır. Bu mantığı yakalamalıyız. Elbette gereken de budur da, mesela namazın ahkamını öğrenmek için bir hocanın önüne oturan bir çocuk veya büyük bir insana taharetten selam vermeye kadar namazın bütün ayrıntıları, sehiv secdesi öğretiliyor. Ama maalesef bir huşu bölümü açamıyoruz. Ya açmaya vakit bulamıyoruz namazlarda, ya da huşu ile namaz kılmayı hacca gidince, umreye gidince orada gerekli bir şey gibi görüyoruz. Veya işte tasavvuf erbabı, hoca efendi, alim insanların işi huşu ile namaz kılmak gibi düşünüyoruz. Bu doğru değil şüphesiz. Bizim dinimizde hocalara göre, alimlere göre, tasavvuf erbabına göre ibadetler, sıradan Müslümanlar için ibadetler diye bir tasnif ebediyen yoktur. Böyle bir tasnif olamaz. Müminin ibadeti vardır. Tasavvuf erbabıdır, alimdir. Hacda kılmıştır, köyünde kılmıştır. Bu ayrım ibadette olmaz. Herkes Allah'ın kuludur. Herkes cennete girmek için ameller yapmaya çalışmaktadır. Meselenin özeti budur. Namaz nasıl bir ibadetse, o ibadeti huşu içerisinde yapmak da öyle bir ibadettir. Ameli salihtir yani. Nasıl Allahu Teala kullarına ameli salih yapın, ameli salih yapanlar kazanacaklar, kurtulacaklar. İlla men tâbe ve âmene ve amile salihen. Salih iş yapanlar buyuruyorsa, namaz emri gibi bir emir olarak da namazı huşu içerisinde kılmak diye bir hedef belirlemek lazım. Hedefimiz namazı huşu içerisinde kılmaktır diyebilmeliyiz. Elbette huşu içerisinde namaz kılmak, hemen karar verip bundan sonra namazlar huşu içerisinde kılınacak şeklinde bir kararla gerçekleşmez. Neden? Mesela abdest şu şekilde alınıyor, bu yanlıştı diye tarif ettiğimiz bir Müslüman kesinlikle o gün abdestini düzeltir. O günden sonra düzgün abdestle namaz kılabilir. Çünkü abdest fiziki bir harekettir. Bir bardak suyla, iki bardak suyla düzeltilir. Teyemmüm de böyle, gusül de böyle, setre avret de böyle. Fatiha'yı yanlış okuyorsun, doğru oku dendiğinde 3 ay 5 ay uğraşsa bile güzel bir Arapça kavaidine uygun olarak, tecvidine uygun Fatiha süreci gerçekleşir. Lakin huşu elle tutulur, bardağa konur, paketlenebilir bir şey değildir. Huşu kalbi ve beyni Allah'a teslim etmektir. Bu elbette büyük bir hedef, çok büyük bir hedef. Namazı namaz haline getirmek demektir. Namazı Miraç standartlarında kılmak demektir huşu. Bu bir kitaptan okuyarak elde edilmez ama kitaplardan öğrenilir huşu önünde olduğu. Burada şunu söyleyebiliriz. İki rekat namazı Allahu Teala'nın huzurunda, biz onu görmüyorsak da o bizi görüyor olduğunu bilerek ahenk içerisinde iki rekat namaz kılma mücadelesi içinde olmamız gerekiyor. Huşu içinde namaz kılmak, namazın lezzetine varmaktır. Bazı alimlerimiz namazın farzı gibi görmüşlerdir huşuğu. Nasıl farzı gibi görmüşlerdir? Yani huşu kaybolduğu zaman, iletişim kopunca diyelim, bizim çağdaş deyimimizi kullanalım. Yani namaz kılan bir müminin namazından iletişim bir anda kopuyor. Nasıl kopuyor? İşine dönüyor. Aklı dükkanında kalıyor. Aklı evindeki konuşmada kalıyor. Aklı izlediği filmde kalıyor. Aklı arkadaşın yaptığı bir esprisinde kalıyor. Gençliğine dönüyor. Yolculuğuna dönüyor. İletişim kopuyor. Bu bir rekat boyunca böyle, iki rekat boyunca böyle. Namazın vacibi, farzıdır huşu diyen alimlerin anlayışında bu namazda sıkıntı oluşmuş oluyor. Tıpkı kıraatteki bir arıza gibi. Ruku yapmamak gibi. Namazın vacibi olarak görülmesi. Ve onların özellikle tespitleri, burada İbn-i Kayyim bu konuda çok hoş tespitler yapıyor. Yani bu tespitlere katılmamak mümkün değil ama ağırlığını da kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü namaz bir eğitimdir. Bu eğitimde İbn-i Kayyim'in tespit ettiği seviyeye doğru çıkış çok büyük bir mücadele gerektiriyor. Yarından itibaren namazımızı huşu içerisinde kılacağız diye bir karar vermekle olmuyor. Bir mücadele, bir eğitim bu. Yani namazda uzmanlaşma, namazı tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği gibi kılmak bir mücadeledir. Müminin bu mücadeleye girmesi, ben de namazımı bu kalitede kılayım demesi önemli olan. Yoksa huşu elde et demekle elde edilebilen bir meziyet değil. Onların bu vaciptir diye kanaat kullananların tespitleri şöyle diyorlar ki namazın huşu ruh gibidir. Yani namazı bir iskelet gibi görüyorlar. İnsan iskeleti gibi. Huşu yani kalbin, beynin Allah'la kilitlenmiş halde namaz kılınması, namaza ruh verilmesidir. Namaz ruhsuz olduktan sonra, yani huşu gitmiş bir namaz olduktan sonra bu namaz ruhu çıkmış bir insan cesedine döner diyorlar. Bu anlam olarak gerçekten önemli, doğru. Fakat bu bir hedef olarak kalması halinde işimize yarıyor. Eğer gerçekten namaz huşuğunu kaybettiği vakit namaz yok denecek bir pozisyona geliyorsa, yani namaz ruhsuz olduğu için ölü bir namaz haline geliyorsa, yani biz namazı gerçekten hiç kılamayacağız gibi bir pozisyon çıkar. Ama bu hedefi kaybettiğimiz zaman, böyle bir şeyi önemsemediğimiz zaman, geldik gittik işte şeklinde olursa, neuzübillah, hiç tereddütsüz o zaman namaz yani bir kayıp, zayiat o zaman. Şimdi özellikle Terhib ve Terhib isimli hadis kitabından namazı huşu içerisinde kılmaya yönelik hadis-i şerifleri izlememizde fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kişinin 60 yıl namaz kıldıktan sonra bile tek bir namazının dahi işine yaramayacağı bir namaz kılmış olabileceğini uyarıyor. Buna da işte rükûsu tamam değil, secdesi tamam değil, ne rükû ile secdesi arasında bir ahenk var gibi bir sebep gösteriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle hadis-i şerif var. Yani 40 yıl, 60 yıl namaz kılıp namazsız kalmak diye bir tehlikeden söz ediyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu konudaki hadis-i şerifleri de dikkate alarak namazın her ne kadar 13. farzı gibi görmüyorsak ya da 13. farzıdır demiyorsak da namazın yani özüdür ve namazın mesela kötülüklerden alıkoyma yeteneğinin, özelliğinin ancak huşu ile mümkün olacağını, huşu olmadan namazın bize kötülüklerden alıkoyan bir namaz olamayacağını bilmemiz gerekiyor. Yani eğer namaz için mescide girdiğimizde ya da seccademizin başına geçtiğimizde iletişimimiz hala dünya ile devam ediyorsa, kendimizi o anda en azından Kabe'nin önünde Hacer-ül Esved'in önünde namaz kılıyor kıvamına mesela getiremiyorsak, kalbimiz, beynimiz hala evimiz, işimiz, beynimizi meşgul eden şeylerle bağlantılı devam ediyorsa, o namazdan sonra mümin fuhşiyat ve münkerattan kendini alıkoyar diyemeyiz. Çünkü bu namazda ceset ağırlığı var, ruh azameti yok. Ruhi yetenekleri, ruhi pozisyonu geri kalmış bir namaz olduğundan bu namazı ciddi bir şekilde aman tamamla diyoruz. Yani bir huşu kelimesini konuşunca bu huşuğun şu meşhur Müslümanı münkerattan, fuhşiyattan alıkoyan namazın huşu ile kılınan namaz olduğunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Mesela ashab-ı kiramdan ve zahid, müttaki, mümin kullarından Allah'ın bize nakledilen bazı olaylar var. Mesela namaz kılıyor. Namazda ağlamaya başlıyor. İşte dakikalarca diyelim, saatlerce ağlıyor. Bir türlü rüküye gidemiyor. Mesela Ayşe validemizin böyle bir namazından nakledilir. Radıyallahu anha. Yani Duha suresini böyle gece boyu okuyarak namaz kılmış. Hele tasavvuf erbabının büyüklerinden nakledilen önemli farklar var bizim namazımızda. Yani namaza duruyor. Namazda dünyası değişiyor. Namazı bir türlü bitiremiyor. Akşamdan, yani yatsıdan sabaha kadar iki rekat namazla geceyi geçiriyor. Bunların uykusu gelmiyor muydu? Nasıl bu kadar kendilerini Allah'a verip ağlıyorlardı? O formül huşu formülüdür. Huşu sayesinde o özelliği yakalamışlardı. Yani huşu da neydi? Beyni, kalbi Allah'a teslim etmek, dünya ile iletişimi koparıp Allah'ın huzurunda olma ahengini yakalamaktır. Biraz sonra örneklerle zikredeceğiz. Yani bu huşu kararla elde edilmiyor. Altyapısı oluşturuluyor. Huşu isteyen belli şeylere dikkat edecek. Yoksa huşu kararıyla huşu elde edilmiyor. Şimdi bir başka husus da bunu özellikle belirtelim. Sünnetleriyle beraber, nafileleriyle, yani revatip sünnetleriyle beraber namaz kılmak ya da teheccüde kalkıp namaz kılmak veya işte sıcak uzun yaz gecelerinde, kış gecelerinde, yaz gecelerinde, farklı mevsimlerde ya da işin sıkıştırdığı veya işte şu ağrı bu ağrıdan dolayı yarı kıvranık bir vaziyetteyken namaz kılmak, bütün bunlara rağmen, bu sıkıntılara rağmen namaz kılmak hala zevk veriyorsa, namazı hemen yapılması gereken bir görev gibi değil de namazı bir lezzet olarak eda etmek diye bir heyecan da ancak huşu ile olabilir. Öbür türlü mümin cehenneme girmemek için namaz kılar. Bu onun sorumluluğunu kaldırır. Yani namazı abdestiyle şartlarına uygun olarak ne kılarsa kılsın mümin, namaz görevinden kurtulmuş olur. Yani namaz kılmadın denmez ona kıyamet günü. Ama bir de biraz önce örneğini verdiğimiz Allah'ın kulları namazla rahatlamayı düşünmüşler. Namazı teskin edici bir ilaç gibi kullanmışlar ki bu bizim işte bir türlü anlayamadığımız hedeftir. Hadi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, Bilal rahatlat bizi şu ezanla demiş. Mesela namaz kılıp rahatlayalım demiş. Hadi bu peygamber düzeyi. Elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle olması gerekir. Normaldir onun böyle olması. Buna zaten diyecek bir söz yok. Ama sadece peygamber değil, Allah'ın nice kulları acılarını unutmak için namaz kılmışlar. Ayağına batan demirin acısını hissetmemek için namaza durmuşlar. Bu çok muhteşem bir seviye bu. Bu seviye herhalde insanı yani cennette stop edecek büyük bir hızla afakın derinliklerine doğru taşır demek ki. Bu sebeple biz huşuğu nasıl elde edeceğimize dair şöyle bir zihin canlanması yapmak gerekiyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Elbette huşu her şeyden önce, namaz bir defa her şeyden önce Allah'ı tanıyanın yapacağı bir iştir. Allah'ı tanımak kelimesini iman etmenin de bir üst kademesi olarak kullanıyorum burada. Neden? Şimdi Allah'a iman etmek elhamdülillah mümin olarak erdiğimiz bir nimettir. Rabbimize hamdolsun bizi imanla şereflendirmiştir. Fakat bir de Allah-u Teala'yı tanımak var. Bu tanımak Esma-ı Hüsna'sını, sıfatlarını bilmeyi gerektiriyor. Bir Allah var. Mecbur iman ettik. Bir böyle Allah var. Bir de Halik, Bari, Musavvir, Hakim, Gafur, Rahim, Tevvab, Sabur, Şekur olan Allah var. Kahhar olan, Aziz olan Allah var. Cebbar olan Allah var. Müheymin olan Allah var. Şu Esma-i Hüsna'yı keşke çocuklara yarışma konusu yapmak için ezberletmek yerine her gün bir tanesini oturup şöyle mükemmel içimize sindirecek bir ders yapsaymışız. Şu 99 tanesini bildiğimiz Esma-i Hüsna'yı şöyle oturup da içimize bir sindirsek tanıdığımız bir Allah'a kulluk yapma zevkine ererdik. Huşuğu sağlayan temel nedenlerden biri Allah'ı tanımaktır.
Allah'ı tanımaktır. Allah'ın var olmasıyla insanların var olması arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Hayy, kayyum ne demek? Muheymin ne demek? Müdebbir ne demek? İnsanlar Sîret-i Nebî'den önce Esma-i Hüsna'yı okumuş olsalar müthiş bir yatırım yapmış olurlar. Kendilerine büyük bir kazanç elde etmiş olurlar. Zira Allah'ı tanımak aynı zamanda peygamberine imanda da kuvvetli ve basiretli düşünceler sahibi olmak demektir. İşte namazda Allah-u Teala'nın uluhiyetini, rububiyetini ve Allah'tan haya etmeyi, ona kulluk yapmanın ne demek olduğunu anlatan Esma-i Hüsna'sıyla Allah-u Teala'yı bilen namazda huşuğa daha yakın olur. Şüphesiz tek sebep kulun huşuğunu yakalamak için Esma-i Hüsna'yı ezberlemesi değil. Zaten ezberlemekten kastetmiyoruz. Hazmetmeyi ve Esma-i Hüsna'sı ile Allah-u Teala'yı bilmeyi özellikle kast ediyoruz. Bir başka husus da kalbi katılaştıran, katı kalpli olmayı, merhametsiz olmayı çağrıştıran nedenlerden de uzak kalmak gerekiyor. Neden dolayı? Yani namazda huşu ehli olarak namaz kılabilmeyi sağlamak için. Çünkü kalp katıyken, göze yaş salmayan veya Allah korkusunu hatırlamayan veya kendi nevi beşer cinsine bile merhameti olmayan bir kalple namaz kılıp o namazda da huşu sağlamak mümkün değil. Burada demek ki iki başlık açmamız gerekiyor. Birincisi Allah'ı tanımak, ikincisi de kalbi yumuşak tutmak lazım. Ağlayan kalp sahibi olanlar huşu ile namaz kılabilirler. O zaman biz gerek Allah'ı tanımak hususunda pratik bir tanıma, Esma-i Hüsna'yı ezberleme değil, pratik tanıma hususunda ve gerekse kalbimizi yumuşak tutma, cennet havaları, esintileri içinde tutma konusunda nelere dikkat edeceğimizi açabiliriz. Şüphesiz en önemli şey günahlardır. Günahlar terk edilmedikçe, onlardan istiğfar edilmedikçe ve kul hala günahın içerisinde yanı başındayken huşu ne güne? Kime lazım huşu o zaman? Yani bu neye benzer? Bataklığın içinde temizlenmeye çalışmaya benzer. Namaz mümini temizlemek, arındırmak içindir. Ama seccadenin başında arınmış, günahlardan uzaklaşmış biri olarak bulunduğu zaman kul namaz dolayısıyla temizlenmiş olur. Öyle kul hem televizyonun başında mesela futbol maçı izleyecek. O arada eyvah namaza 10 dakika kaldı diyecek. Son 10 dakikada namazın bari farzını kılalım diye televizyonun yanı başında seccadeye geçecek. Kalbinde, gözünde, beyninde hala o gol pozisyonları, şuraya vurdu, buraya vurdu. Üstelik de çabucak kılıyor kısa surelerle maçı kaçırmamak için. Buna namaz demek için yani noter belgesi bile yetmez. Böyle namaz olur mu? Günahlardan ve günah ortamından sıyrılmak gerekiyor. Burada iki şey önemli. Bir, namazın öncesinde günahlı pozisyonlar namazı engelliyor. İki, namazdan önce veya sonra işlenmiş günahlardan tövbe edilmiş olarak namaza gelinmesi gerekiyor. Aksi takdirde kalp hiçbir şekilde huzur bulmaz. Kalp kendini Allah'a vermez. Şatibi'nin önemli bir tespiti burada dikkatimizi çekiyor. Sık sık bu Şatibi'den örnekler vereceğiz inşallah. Çünkü Şatibi rahmetullahi aleyh, Maliki ulemasındandır. Şeriatın incelikleri konusunda Muvafakat isimli kitabında, diğer eserlerinde muhteşem örnekler zikreder. Allah ona rahmet eylesin. Yani Şatibi'siz fıkıh olmaz. Burada inşallah onun şefaatine ermek, onun da rahmete ermesine vesile olmak bakımından ismini zikretmiş olalım. Bir kenarda not edeceğiz. Şatibi demek şeriatı anlamak demek. Yani hangi mezhepte, nereden olduğu önemli değil. Ümmeti Muhammed'in alemidir. Karafi de onun gibi birisi. Onun da Furuk isimli eserinden mesela çokça istifade edeceğiz. İleriki dönemlerde, fıkhın ileriki bölümlerinde. Bir başka husus, namazda huşu yakalayabilmek için gülmeyi çoğaltmamak lazım. Namazda değil tabi. Yani Müslüman mizah yapar. Ama ölümü unutan mizah anlayışı çok kötü. Ölümü unutturan mizah caiz değil. Yoksa espri yapmak ashab-ı kiramın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerdendir. Mizah yapılır. Tebessüm etmek lazım. Bilhassa aile ortamında tebessüm olmalıdır. Ama ölmeyecekmiş, ebedi dünyada kalacakmış kadar gülmek yanlış. Mezarlıkları unutmamak gerekiyor. Mezar ziyaretleri de yapılmalı. Ama bir kere mezar ziyaret ettik diye de evi mezarlığa çevirmek, oturma odasını tabut şeklinde yapmak da gerekmiyor. Evin bahçesini de sembolik mezarlarla donatmak gerekmiyor. Şu hayat denge üzerine kurulmalı. Mümin tebessüm etmeli, gülmeli, gezmeli, bir miktar eğlenmeli. Dünya hayatı lehvun ve laib zaten eğlenceden ibarettir. Dünya yeri, eğlence yeri. Fakat her şeyin bir ölçüsü olduğu gibi eğlenmenin de bir ölçüsü olmalı ki namaza geldiğimizde, yani hem namaz kılıyor hem de dünyalıklar gibi dünyaya kalmaya azmetmiş, dünyadan çıkmaya niyeti olmayan, cennet gibi bir gayesi olmayanlar gibi eğlenmek batıl, o yanlış. Dengeyi yakalamak lazım. İtidalli olduğu sürece mümine gülmek, eğlenmek de yasak değil. Fakat abartılı gülmeler, eğlenme, akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar televizyonundan, gazetesinden her şeyin mizaha döndüğü bir dünyada namaz nereden kendine yer bulacak? Huşu sağlayan şeylerden biri de yetimlerle ilgilenmek, yetimlerle ilgilenmek ve yemek yedirmektir. Bu da hadis-i şeriflerle sabit bir husustur. Buna da özellikle dikkat edeceğiz. Kalbini yumuşatmak istiyorsan garibe yemek yedir, yetimin başını okşa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İzâ aradte telyîne kalbike fe at'imil miskin vemseh ra'sel yetim. Hadis. Bu hadis-i şerif neyi gösteriyor? Kalbi yumuşatmanın ilaçlarından biri, krem gibi bir ilaç, gariplere yemek vermektir. Arkadaşlarla oturup zengin veya fakir yemek yemek de sünnettir ama kalbi yumuşatan garipleri doyurmaktır. Onların başına kalkmamak şartı ile. Burada bir başka husus da, bilhassa namazla ilgili konularda vesvesesi olanlar, vesveselerinden kurtulmadıkça huşuğu yakalayamazlar. Çünkü vesvese lastiğin patlak olması demek. Patlak lastikle yol almaz bir araç. Vesvese tuvaletten banyoya kadar, çamaşıra kadar her konuda insanı yakalayabilir ve vesvese şeytanın en kaliteli, en müessir silahlarından birisidir. Vesveseden, şeytandan kaçar gibi kaçmak gerekiyor. Aksi takdirde vesveseden kurtulmadan bir Müslümanın ibadet lezzetini, hele namaz gibi ağır bir ibadetin lezzetini asla yakalayamaz. Bu asla kelimesinde şöyle biraz daha da durabiliriz. Mesela vesvese çeşitlerinden birisine sadece bir örnek vereyim. Namazı tam böyle kıraatine uygun kılacağım diye özellikle hurufata, mahreçlere vesaireye böyle olağanüstü ilgi göstermek bir vesvese çeşididir. Neden vesvese çeşididir? Çünkü namazı o şekilde kılmak, nasıl? Yani kıraati düzgün bir şekilde kılmak Allah'ın emridir. Ama kıraati normalin üstünde önemsediğin zaman o namazdan yemeye başlar. Misal, Elhamdülillahi Rabbil Alemin okunması gereken standarttır. Bunu Latinceden yeni çözüyormuş gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye okumaya kalktığımız zaman güya Kur'an'ın kıraatini böyle dişlerimizden, boğazımızdan sıkı sıkı getiriyormuşuz gibi iş yaparız. Fakat bu namazdan yer. Bu çocuğun ya da yeni Kur'an okuyanın öğrenmesi için uygulanabilecek bir metottur. Kur'an böyle okunmaz zaten. Böyle bir Kur'an okuma çeşidi yok. Böyle Kur'an okumanın böyle bir usulü yoktur. Bunun için vesveseden uzak duracağız. Kıraatte bile vesvese karşımıza çıkabilir. Mesela kıble işte diyelim açık bir alanda bir kıbleyi tam tespit etmediğimiz ya da %100 bilmediğimiz bir yerde namaz kılıyoruz. Kıbleyi tespit ettik. %98 tespit ettik. Şimdi kalkıp da bu kıble 2 milim, 3 milim sağ mıydı, sola mıydı diye uğraşmayız. Bu vesveseye dönüşür. Namazımızı helak eder. Huşuğu kökten kaldırır. Kıbleyi %95 tespit ettiysen zaten şakulla oturup da Kabe'ye doğru %100 bir cetvel çizip de tespit etmek camiyi kurarken gerekli. Onun dışında abartmak gerekli değil. Mesela namazda huşuğu engelleyen şeylerden biri. Eller göbekte bağlanıyor. Farklı içtihatlar var bunda. Göbek altında, göbek üstünde diye rivayetler var. Hanefi mezhebinde göbek altında bağlanıyor. Şimdi sol el göbeğe konur, sağ el onun üstüne konur. Sağ elin uç parmakları bileğe kuşatılır, bilezik gibi yapılır. Diğer üç parmak da kolun üstüne konur. Bu kadar. Şimdi bunu titiz yapacağım diye, bu erkekler için tabi, bayanlar daha göğüs hizasına koyarlar ve böyle sıkmaları da gerekmez. Şimdi bunu böyle yapacağım diye elini yapıştırıp kelepçelemiş gibi tutuyor, iyice karnına bastırıyor, bu vesvese. Onunla meşgul olmak huşu giderir. Ama görünür de el bağlama sünnetini tam tatbik etmek diye bir hedef, kılıf hedef ortaya çıkıyor. Bu tip şeylere özellikle dikkat edeceğiz. Şimdi huşuğu sağlayan şeylerden söz ediyoruz. Burada en önemli hususlardan bir tanesi namaz edeplerine. Mescitten abdese kadar namaz edeplerine dikkat etmek huşu nedenlerindendir. Mesela en canlı örneği verelim. Namaza geç kalsa bile Müslüman koşarak camiye gitmesini istemiyor Aleyhisselam Efendimiz. Neden? Koşarak camiye giden namazın ikinci rekatına yetişecek. Normal giden de üçüncü rekata veyahut da dördüncü rekata yetişecek diyelim. Şimdi Müslüman bir rekatını fazla yakalamak için, cemaati yakalamak için koşuyor. 200 metreyi koşarak, yani ezanı duydu, bunlar sünneti kılana kadar yetişemeyeceğim diye bir koştu. Şimdi 200 metre sporcu bile koşsa, namazı Allah-u Ekber diye durduğunda kalbi küt küt atacak. O namazın sonuna kadar nefes zorluğu çekeceği için Sübhane Rabbiyel Azim derken bile içini doldurarak diyemeyecek bunu. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim diye boğula boğula bir tesbihat yapacak. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Namaza koşarak gelmeyin diyor. Vakarınızla, sekinetinize gelin. Yakalayabildiğiniz kadarını yakalarsınız rekatlerin imamla. Yakalayamadığınızı da tamamlarsınız buyuruyor. Peygamber nezaketi, peygamber rahmeti ümmetine aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple camiye yürümekten camiye giriş çıkışa, camide tahiyyetül mescide varıncaya kadar her şey o adabın bütünü namazda huşu sağlamak içindir. Buna dikkat etmek lazım. Namazda huşu sağlayan nedenlerden biri de camilerin bilhassa kıble duvarlarında tezyinatın saat, dolap, takvim, öteberinin bulunmamasıdır. Mümin beyaz bir kireç renginden başka bir şey görmemelidir. Halılar desenli olması halinde, duvarlarda çiniler, motifler, ilanlar, duyurular, saatler, sıcaklığı gösteren termometreler, bu tip şeylerin hepsi namaza alıkoyucu, namazda huşuğu kaybettirici şeyler. Cami çok güzel olmuş olabilir. Namazın çok güzel olup olmadığını Allah Teala bakıyor. Kıyamet günü güzel camilerle cennete girilmeyecek. Güzel namazlarla cennete girilecek. Bu güzel namaz caminin dekoru arttıkça, hoparlör sayısı arttıkça, müezzinlerin dekoratif çıkışları arttıkça camide namazın ahengi bozuluyor demektir. Müezzinin dekoratif çıkışları, notalı, motalı ses düzeni eğer müminin secdesinden daha ahenkli görünüyorsa o namazda sıkıntı var. Namaz oluyor olmuyor açısından değil. Biz namazda huşu'u konuşuyoruz. Huşu açısından. Allah'la iletişime geçilmiş bir namaz açısından. Rabbimin huzurundaydım, şimdi ayakkabılarımı giydim, camiden çıkıyorum diyebileceğimiz bir namaz açısından. Bunun için fıkıh ölçüleriyle camilerin mihrabına bakan duvarları, yani kıbleye dönük olan duvarlarında hiçbir şeyin olmaması esastır. Ama kıyamet alametlerinden biri de hadis-i şeriflerden öğreniyoruz, camilerin tezyinatlı olmasıdır. Yani süslü, dekorlu, avizesi bir fakir Müslümana ev alacak fiyatta caminin avizesi. Cami bittikten sonra duvarlarına yapılan yatırım, yani tezyinat yatırımı çinisinden dekoruna kadar 100 Müslümanın daire sahibi olmasını sağlayacak çapta. Aynı insanlara bu mahalledeki evsiz 100 Müslümana ev alalım desen sahip çıkan olmuyor. Ama caminin çinileri eksik kaldı diyorsun, çıkıp insanlar o çinileri yapıyorlar. Bu bir yandan tabi güzel tarafı var, görülüyor. Nedir o? Camilerimiz güzel görünsün. Camilerimiz kime güzel görünecek? Bize mi, Allah'a mı? Allah'a güzel görünmesi ise Allah oradaki secdelere bakıyor. Sen ne kadar yaparsan yap camini güzel, kainattan güzel mi yapıp Allah-u Teala'ya göstereceksin? Caminin imarı, camilerin imar edilmesi, ihya edilmesi namazladır. Zikirledir. Orada fıkıh okumak, hadisi şerif okumakladır. Bir camide keşke böyle yağmur yağmayacak kadar bir çatısı olsun ama her namazdan önce ve sonra bir ilim meclisi kurulsun orada. İmam efendi namazdan önce gençlere, namazdan sonra ihtiyarlara fıkıh dersi yapsın. Keşke öyle olsun camilerimizde. Hiç badanasız bile olsun. Sıvasız bile olsun. Ashab-ı kiramın namaz kıldığı mescidi keşke hatıra olarak saklasalardı da görseydik namaz nasıl kılınıyormuş ve nerede kılınıyormuş, çamurun içinde nasıl namaz kılıyorlarmış, Allah onlardan razı olsun. Yani camilerin, dolayısıyla evlerin mescitleştirilmiş bölümlerinin kıble tarafında en azından gözü meşgul edecek, kalbe sinyal verecek şeyler bulunmamalıdır. Özellikle neden? Çünkü bu hususta çok sıkıntılıyız. Zaten hani derler ya, pamuk ipliğiyle bağlıyız. namaza şöyle pamuk ipliğiyle bağlıyız. Bir de karşıdaki duvar dın dın dın öten bir saatle süslendi mi bitti işte. Her saat tak tak yaptıkça vay halimize. Bir de cep telefonu öttüyse zaten namaz gitti. Tabi cep telefonu kullanmak açısından ileride inşallah telefon fıkhı diye bir derste yapacağız. Orada da göreceğiz bunu. Camide telefon çaldı, namaz bozuldu, bozulmadı. Bu çok basit bir konu. Telefon kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Gece gürültü yapıp çocuğu uyandırmakla Rabbinin önünde huzur içerisinde namaz kılan bir Müslümanın namazını uyandırmak, namazını bozmak en azından kul hakkıdır. Cep telefonu bu asrın afetlerinden biri olarak bari camilerde bizi rahat bıraksa, camilerde bir kurtulabilsek bundan diyoruz ama ne yazık ki olmuyor. Bu sebeple camide veya evde namaz kılarken kalbi meşgul edecek şeyleri uzak tutmak lazım mümkün olduğu kadar. Mesela buna fıkıhta enteresan iki örnek var. Birincisi idrarı veya büyük abdesti sıkışmış birisi. Abdesti var. Fakat abdesti sıkışmış, yani idrarı sıkışmış, namaz vakti de geldi. Ne yapacak? Cevap. Tuvalete gidecek. Rahatlayacak. Abdest alacak. O arada işte cemaatle namaz kıldılar, bitti. Biz namazı Rabbimizin huzurunda yok olmak, erime kendimizi cennette sırat geçerken, mizanda tartılırken görecek namaz kılmamız gerekiyor. Halbuki idrarı sıkışmış birisi bir sağ ayağının üstüne, bir sol ayağının üstünde o ayeti yarım oku, bu ayeti atlayarak oku, tesbihleri çabuk yap diye kılacağı namaz nerede namaz olacak? Onun için gitsin abdestini yeniden alsın, gelsin huzurla namaz kılsın. Namaz huzur işi, huşu işi. İkinci örnek fıkıhta, fıkıh kitaplarında yemek meselesidir. Normal öğle namazını camide kılıp gelip evde yemek yiyecek Müslüman mesela. Ama bugün çok acıktı. Çok bir sebepten çok acıktı. Sabah kahvaltı yapmamıştı. Yani şimdi namaza duracak, o arada burnu mutfakta kalıyor. Yemeklerin kokusunu bir türlü atamıyor burnundan. Bu Müslümana da ne deniyor? Kıl şu namazı, sonra yersin. O değil. Sünnete uygun olanı değil. Sünnete uygun olan hangisi? Hadis-i şeriflerden tabii bunları alıyoruz. Sünnete uygun olan hangisi? Otur ye. Afiyet olsun. Sonra Rabbine hamd et. Ama sünnete uygun ye tabii. Sünnete uygun ye. Rabbine hamd et. Geç şimdi otur. Namazını kıl. Neden? Çünkü o yemek arzusu senin midendeyken, senin beynin mutfakta kaldı. Sen nasıl kendini Allah'a vereceksin? Eğilip kalkacaksın, namaz kıldım zannedeceksin. Bu sebeple mesela Ramazan-ı Şerif'te nasıl uygularız bunu? Ramazan orucunu konuşurken bu da gelecek inşallah. Ramazan-ı Şerif'te mesela iftarımızı yapıp namaz mı kılalım? Namazı kılıp iftar mı yapalım? Cevap. Keşke şöyle bir sistem oluşturabilsek. Ezan okunuyor. Mahallenin Müslümanları camide imamla beraber hurma vesaireyle işte 3-4 lokma bir şeyle iftar ediyorlar. Hemen namazı kılıyorlar. O arada sularını da içmiş oluyorlar. Namazı kılıyorlar. Kadınlar da evde sofrayı kurmaya başlıyorlar. Erkekler geliyor, iftar edilmiş bir şekilde yemeğe oturuyorlar. Zaten fazla bir yemek yenmeyecek. Bu ne kadar mübarek bir şey. Fakat maalesef bunu yapamıyoruz. Maalesef tabii kaybettiğimiz bir nimet olarak görüyorum. Yapamıyoruz. Ama şunu yapmak lazım. Akşam yemeğini ikiye bölmemiz daha uygun. Ramazan-ı Şerif'te İftar edelim bir. İftar etmek ne demek? Orucu açıp elhamdülillah oruç bitti demek. Bu ne olur? İki hurma, tatlı, neyse artık. Mesela bir sütlaç yenebilir. Bir tas sütlaç yenir. Güzel su içilir. Zaten sudur asas o suzu gideren. Ondan sonra güzel namaz kılınır. Tekrar gelinip sofraya oturulur. Bir daha da o sofrada insan doyasıya patlayasıya yiyemez. Çünkü o ilk sütlaç, ilk tatlı onun iştahını kesecek. az yiyecektir. Böylece Ramazan-ı Şerif'i iftar ayı yapmaktan da kurtarmış oluruz. İftar ayı. Ramazan-ı Şerif normalde sahur ayı olması gerekiyor. Biz onu iftar ayına dönüştürdük. Böyle bir şey yapabiliriz. Her halükarda konumuz namaz. Namazı bu şekilde huşu içerisinde kılmanın yollarını, kolaylaştırıcı şeyleri konuşuyoruz. Burada namazda huşu sağlayan meselelerden birisi de kıyafet meselesidir. Dar elbiseler, sıkışmış kemer vesaire, bunlar namazda bedeni rahatsız ettiği için, beden rahatsız olunca beyin de bundan rahatsız oluyor. Yani daracık bir pantolonla kılınan bir namazla bir cübbenin içinde rahat kılınan bir namaz elbette aynı değil. Yalnız cübbeyle kılmak, şalvarla kılmak namazın farzlarından değil. Ama namazda huşu sağlamaya yardım eden şeylerden biridir. Burada namazda gözün pozisyonu da namaza iyi huşu ile kılmaya yardım eden şeylerden biri. Namazda secde mahallenin dışında bir yere bakmamak esastır. Çünkü baktıkça beyin her gördüğünü düşünmeye başlar. Bu da huşu kaybeder. Ve önemli bir husus, namazın başlamasından önce istiazenin, yani namaza başlamadan ya da istiftah duası ile beraber Eûzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim demenin ne manaya geldiğini idrak etmek gerekiyor. Yani biz Eûzü billahi mineşşeytanirracim deyip yola çıktık. Bir de ey Rabbim şu mel'un şeytandan beni koru deyip mesela Kur'an okumaya başladık. Bir aklın, insanın aklının Allah'a sığınma arzusu var. Gerçekten Eûzü billahi mineşşeytanirracim diyor. Bir de okunacak dualardan biri gibi görüp Eûzü billahi mineşşeytanirracim diyen anlayış var. İkisi arasında çok fark olduğunu, birisinin gerçekten insanı şeytanın şerrinden, vesvesesinden, namazı ihva etmesinden koruyacağını, diğerinin ise böyle bir meziyeti olmayacağını hepimiz anlarız, anlamak zorundayız. Namazın önemli huşu sebeplerinden birisi de Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit var olmaktır. Bu rahmetinden ümit var olmakla neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Ben namaz kılıyorum. Ey Ebu Bekir'in namazı ile benim namazım arasında ne var? İşte bizimki jimnastik. Bu Allah'ın rahmetinden umut kesmektir. Belki benim adım Ebu Bekir değildir. Belki ben Ebu Bekir'in geçeceği köyden de geçemem. Ama Ebu Bekir olmak için namaz kılıyorum işte. Ona rahmet eden Rabbim ola ki bana da rahmet eder. Gafurur Rahim Rabbim var benim. Filancanın hiçbir şekilde namazını kabul etmeyeceğim diye benim adımı söylemedi ki Allah Teala. Namazın kadri kıymetini bilmek, Allah-u Teala'nın namazla kuluna lütfedeceği rahmeti bilmek ve ben dışlanmış değilim. Evet, günahlarım var ama herhalde beni de affeder Allah diye bir umut taşımak namazda huşuğa yardım eder. Öbür türlü biz kim, namaz kim diye bir edebiyat, bu edebiyattır. Biz kim, namaz kim? Madem biz kim, namaz kim, niye o zaman seccadenin başına geçtin? Baştan sen iş olsun diye kılarsan, baştan sen bir defa bunu gevşek görürsen, niye melekler sana kamil bir namaz sevabı yazsınlar? Bu hususta yanlış düşünülüyor. Yani büyüklerin Allah dostlarının menkıbelerini, bu husustaki himmetlerini, gayretlerini elbette muhakkak okuyacağız. İhya-ül Ümiddin okumak lazım. İhya'nın namaz bölümünü okuyup öyle seccadenin başına geçmek lazım. Ama abartarak değil. Vay be, böyle insanlar da varmış dünyada. Biz kim, onlar kim demek yanlış. Biz kimiz biliyor muyuz? Biz onların peşinden gitmeye çalışanız inşallah. Evet, onlar değiliz elbette. Elbette Fudayl bin Yat değiliz. Abdullah İbni Mübarek hiç olamazsın sen. Ama peşlerinden gidiyoruz. Allah da herkesi sevdiğiyle beraber haşredecek. Ve bu kanun. Bir başka husus, namazda söylediğimiz tesbihatın anlamını bilmemizin de çok faydası. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Subhane Rabbiyel Azim. Şu büyük, en büyük Rabbimi tesbih ederim. Subhane Rabbiyel A'la. En yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Bunları elbette bilmek, yani sadece böyle bir bilmek namaza çok şey katmıyor. Ama yandan etki etmesi bakımından namazın önemli kazandırıcı unsurlarından biri olarak mesela teşehhütte okuduğumuz ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat, bu çok önemli. Çok önemli. Mesela bilhassa hafız olanlar kendileri namaz kılarken secdeli ayetleri okuyup secdeye gidip secdeden sonra kalkıp devam ediyor. Yani namazda tilavet secdesi yapmanın huşuğa çok katkısı. Hafız olmayan da bunu İkra bismirabbikellezi halak halakal insane min alak suresini okur. Sonunda secde var onun. Secde ayetine gelince secdesini yapar. Yani nasıl yapılıyor namazda tilavet secdesi? Secdesi değil. Secde ayetini okuyunca Allahu Ekber deyip direkt secdeye gidersin. Normal secdeyi yaparsın. 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala dersin. Allahu Ekber deyip kalkarsın. İnne enzelnahu fi leyletil kadir'den devam et. Bu sünnettir. Cuma sabahlarında secde suresini okumak sünnettir zaten. Bu huşuğa ciddi bir şekilde etkide bulunur. Eğer imamlar bunu yapma imkanı varsa cemaati önceden ikaz ederek, cemaati önceden ikaz etmek lazım, yoksa imam şaşırdı diye arkadan bağırabilirler. Hoca efendi yanlış kıldın, 3 rekat kıldındır. Adamın namazı gider bu arada. Bir hatıra olarak zikretmek istiyorum. Bir keresinde Mekke-i Mükerreme'de hacı efendilerden biri yanıma yanaştı. Dedi ki, kardeşim dedi, bu abileri duymuştum ama bu kadar da değil. Sabah namazını 3 rekat kılıyor adamlar. Var mı dinde 3 rekat sabah namazı? Dedi. Nerede kıldılar dedim. Görmedim dedi. Ben görmedim dedim. Ben de buradaydım dedim. Yok, 3 rekat kıldılar dedi. Halbuki cuma günlerinin sabah namazında secde suresi, yani 2 sayfadan uzun bir suredir Kur'an-ı Kerim'de, 1. rekatta okunur. İnsan suresi de 2. rekatta okunur. Sünnettir. Resulullah'ın sünnetidir. Aleyhissalatu vesselam. O surenin de yarısında secde ayeti var. İmam o secde ayeti gelince Allahu Ekber deyip secdeye gider. Secdeden Allahu Ekber diye kalkar. Hiçbir şey olmamış gibi. Yani bir rekatın içindeki bir hareket bu. Bu sünnettir. Fıkıhta yeri var. Kitaplarda yeri var. İlmihallerde yeri var. Ama insanlar dini sadece yüzeysel dedikodular şeklinde dinleyince ne yazık ki maalesef bu Allah'ın şeriatına ait büyük ahkamdan bile mahrum oluyorlar. Gidip sonra da iftira ediyor. Orada 3 rekat namaz kılıyorlar diyor. İşte bidat olarak görüyor bunu. Sünnetin adı da bid'at oluyor. İnşallah bu cehalette bir gün kalkacak. Allah'ın dinine, şeriatına en halis bir şekilde yapışacağımız günde inşallah gelir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.